Ayrım 9.
Ama neşeli tavırlar altında gizlemeye çalıştığı bir sıkıntı, sesinde hafif bir titreme vardı. Bay Gregory atıldı. Madende her şey yolunda mı? Aman canım, şu lanet olasıca bunalım yüzünden arkadaşlarla başımız biraz dertte. Ah, bolluk yıllarının bedelini ödüyoruz. Korkunç bir üretim umuduyla onca fabrika kuruldu, onca demiryolu döşendi. Ana paralar çok hareketsiz bırakıldı. İşte bugün de para uyuyor. Bütün bunları çalıştıracak para bulunamıyor. Bereket versin ki bütün umutlar sönmüş değil. Ben gene de işin içinden sıyrılırım. Denolin'de dayı oğlu gibi Monceau madenlerinden bir mangırlık mirasa konmuştu. Ama o şahane bir servet gereksinimiyle kıvranan girişken bir mühendis olduğu için bir mangır milyona ulaştığında hemen koşup hissesini satmıştı. Aylardan beri kafasında bir tasarı vardı. Karısına amcalarının birinden Van Dam bölgesinin arama izni miras kalmıştı. Orada topu topu iki kuyu açılmıştı. Jean Bart'la Gaston Marie. Ama bu kuyular öyle bakımsız, araç gereç öylesine kırık döküktü ki çıkarılan kömür harcamaları zor karşılıyordu. Şimdi ise Denolin, Jean Bart'ı onarmak, makinelerini yenilemek ve daha derine inebilmek için kuyuyu genişletmek istiyordu. Gaston Marie'yi de sadece madenin suyunu boşaltmak amacıyla elinde tutmak istiyordu. Dediğine bakılırsa oradan kürekle altın elde edilecekti. Fikir yerindeydi. Yalnız eldeki milyon bu onarım işine gitmiş, tam büyük kârlar kendisine haklı çıkaracağı bir sırada şu kahrolası sanayi bunalımı patlak vermişti. Öte yandan kötü bir yönetici olan Denolin işçilerine aşırı bir iyimserlikle çok yumuşak davranıyordu. Karısının ölümünden beri dizginleri kızlarına kaptırdığından onu soyup soğana çeviriyorlardı. Kızların büyüğü tiyatroya girmekten söz ediyordu, küçüğü ise üç resimle katılmak istediği sergiye kabul edilmemişti. İkisi de felaketi gördükleri halde neşelerinden hiçbir şey yitirmiyorlardı. Kapılarına dayanan yoksulluk onların pek becerikli birer ev kadını olduklarını ortaya çıkarıyordu. Denolin duraksayan bir sesle "Biliyor musun Leon?" diye sürdürdü. "Hisseni benimle birlikte satmamakla hata ettin. Şimdi her şey tepe taklak oluyor. Sen de yuvarlanabilirsin. Oysa paranı bana emanet etseydin Van Dam'da kendi madenimizde neler yapabileceğimizi görürdün." Bay Gregory hiç acele etmeksizin çikolatalı sütünü içiyordu. Sakin sakin, hiç istifini bozmadan "Asla," dedi. "Spekülasyon yapmak istemediğimi sen de biliyorsun pekala. Rahat rahat yaşayıp gidiyorum. Bir sürü iş kaygısıyla kafamı patlatmak pek aptalca bir şey olurdu. Monceau'ya gelince istediği kadar düşebilir. Nasıl olsa bize yetecek kadar bir şeyler getirir. Bu kadar da açgözlü olmayın canım. Hem sonra bak dinle beni. Günün birinde asıl sen pişman olacaksın. Çünkü Monceau senetleri gene yükselecek. Onun geliriyle Cecil'in çocuklarının çocukları gene bir elleri yağda, bir elleri balda yaşayacaklar. Denolin sıkıntılı bir gülümsemeyle onu dinliyordu. Yani gel şu benim işe 100.000 frank yatır desem geri mi çevireceksin? Ama Gregor'ların kaygıyla allak bullak olan yüzlerini görünce bu kadar ileri gittiğine pişman oldu. Borç isteme düşüncesini daha umutsuz bir duruma saklayarak başka zamana bıraktı. Yok canım, korkmayın. Daha o duruma düşmedim. Şaka yapıyordum. Vallahi sen de haklısın. Başkalarının sırtından kazanılan para insanı daha kesinlikle semirtiyor galiba. Konuyu değiştirdiler. Cecil, uğraştıkları konu kendisini hem şaşırtan hem de ilgisini çeken yeğenlerinden söz açtı gene. Bayan Gregory hava açar açmaz kızını alıp o sevimli yavrucakları görmeye getireceğine söz verdi. Bay Gregory dalgın görünüyor, konuşulanları dinlemiyordu. Sonunda yüksek sesle "Senin yerinde olsam," dedi, "daha fazla direnmez gidip Monceau işletmesiyle pazarlık ederdim. Onlar da bunu çok istiyorlar. Böylece yeniden parana kavuşurdun." Monceau imtiyazıyla Van Dam imtiyazı arasındaki eski bir çekişmeyi anıştırıyordu. Van Dam işletmesi pek küçük olmasına karşın güçlü komşusu 67 bucağının içinde kalan Kendisine ait olmayan bu bir fersah karelik alanı gördükçe kuduruyordu. Boş yere onu öldürmeye çalıştıktan sonra şimdi can çekiştiği bir sırada düşük bir fiyatla satın almak için dolaplar çeviriyordu. Savaş aralıksız sürüyordu. Her iki işletme de galerilerini birbirlerinin 200 metre yakınına kadar getirip bırakıyorlardı. Yöneticilerle mühendisler arasında pek efendice ilişkiler bulunmasına karşın kıyasıya bir dövüştü bu. Danoli'nin gözleri alev alev parladı. Bu kez de o asla diye bağırdı. Ben yaşadıkça Monsieur Vandam'ı ele geçiremeyecek. Perşembe gecesi yemekte Hannibal'lardayım. Çevremde pervane gibi dört döndüğünü gördüm pekala. Daha geçen sonbaharda kodamanlar kuruluşa geldiklerinde canım ciğerim diye az mı sırtımı sıvazladılar? Evet evet ben bu markileri, dükleri, generalleri ve bakanları çok iyi tanırım. Gözünüzün içine baka baka sırtınızdaki gömleği bile çekip alır bu haydutlar. Denolin artık dur durak bilmiyordu. Zaten Bay Gregor da Monsieur işletmelerinin yönetim kurulunu savunmuyordu. 1760 anlaşmasıyla iş başına getirilen 6 yönetici işletmeyi zorbaca yönetiyor, içlerinden biri ölünce geri kalan 5'i güçlü ve zengin hissedarlardan birini yeni üyeliğe getiriyorlardı. Akıllı uslu zevkleri olan Piolen Malikanesi'nin sahibine göre bu efendiler paraya aşırı düşkünlükleri yüzünden ara sıra ölçüyü kaçırıyorlardı. Melanie sofrayı toplamaya gelmişti. Dışarıda köpekler gene havlamaya başladılar. Tam Honorine kapıya yöneldiği sırada sıcaktan ve yemekten bunalan Cecil sofradan kalktı. Hayır sen dur, gelen öğretmenim olmalı. Denolin de kalkmıştı. Odadan çıkan kızın arkasından gülümseyerek baktı ve şu küçük Negrel'le evlilik ne zaman diye sordu. Bayan Gregory henüz ortada kararlaştırılmış bir şey yok dedi. Şimdilik öyle havada bir düşünce. Üzerinde düşünmek gerekiyor. Denolin de neşeli bir halle elbette diye sürdürdü. Bana öyle geliyor ki yeğenle yenge beni asıl şaşırtan şey de Bayan Hannibal'ın Cecil'in bu kadar üzerine düşmesi. Ama Bay Gregory öfkelendi. Onun gibi kibar, üstelik de genç adamdan 14 yaş büyük bir hanımefendi. Olacak şey değildi bu canım. Böyle konularda şaka yapılmasından hiç hoşlanmazdı. Denolin hep gülerek elini sıkıp gitti. Geri dönen Cecil, gene öğretmen değilmiş dedi. Hani şu iki çocuklu kadın gelmiş, biliyorsun ya anne, geçen gün yolda rastladığımız madenci eşi. Buraya mı alalım onları? Bir an duraksadılar, çok mu pistiler acaba? Yo hayır pek pis değillerdi. Tahta sobalarını da sokak kapısının önünde bırakırlardı. Ana ile baba kocaman rahat koltuklarına gömülmüşlerdi bile. Yediklerini sindiriyorlardı. Hava değişimi korkusuyla karar vermek zorunda kaldılar. İçeri alın Honorin. Bunun üzerine Mahot kadında soğuktan donan, açlıktan mideleri kazınan, şu sıcacık ve mis gibi çörek kokan odaya girmenin verdiği korkuyla heyecanlanan çocukları içeri girdiler. Kapalı kalan odada tahta kepenklerden içeri yavaş yavaş kül rengi ışık demetleri süzülmeye başlamıştı. Bunlar yelpazelerini tavana yayıyorlardı. Odanın havası gittikçe ağırlaşıyordu. İçeridekilerin hepsi geceki uykularını sürdürüyorlardı. Leonard'la Henry gene kucak kucağa yatıyorlar. Azire'nin devrilen başı kamburuna yaslanmıştı. Oysa Zachary ile Jeanne'nin yatağına bir başına yayılan Bonmart baba ağzı açık horluyordu. Küçük odadaysa çıt çıkmıyordu. Mahod kadın Estelle'i emzirirken yeniden uyuyakalmış, göğsü yana kaymıştı. Anasının sütüyle tıka basa doyduktan sonra uykuya dalan küçük kız da karnının üzerine serilip kalmıştı. Pörsük memelerinin yumuşacık etleri arasına gömüldüğünden neredeyse boğulacaktı. Aşağıdaki çıngıraklı saat 6'yı çaldı. Uzayıp giden işçi evlerinin önünde ilkin çarpan kapıların sonra kaldırımlarda takırdayan saboların sesi işitildi. Ayıklayıcı kadınlar madene gidiyorlardı. Sonra saat 7'ye kadar gene tüm sesler kesildi. Saat 7'de tahta kepenkler açıldı. Komşu evlerin duvarlarından esneme ve öksürük sesleri geldi. Bir kahve değirmeni uzun süre gıcırdadı ama Maholar'ın evinde hala hiç kimse uyanmıyordu. Ansızın ta uzaklardan gelen tokat ve ağlama sesleri Azire'yi yerinden fırlattı. Saatin farkına varıp çıplak ayaklarla anasını uyandırmaya koştu. Anne, anne, hadi kalk, geç oldu. Biliyorsun ya, bir yere gidecektin. Aman dikkat et, Estel'i ezeceksin. İri memelerin ağırlığı altında yarı boğulan çocuğu çekip kurtardı. Mahul kadın gözlerini avuşturarak tüh Allah kahretsin diye geveleyip duruyordu. Yorgunluktan öylesine canımız çıkmış ki bıraksalar bütün gün uyurduk. Sen hemen Leonard'la Henry'yi giydir, onları götüreceğim. Estelle sen bakarsın. Onu da sürüklemek istemiyorum. Bu berbat havada üşür müşür de sonra başımıza dert açılır. Kadın çabucak elini yüzünü yıkadı. Üstüne eski bir mavi eteklik geçirdi. En temizi buydu. Sırtına da kurşuni yünlüden bir gün önce iki yama vurduğu bir ceket giydi. Allah kahretsin, ya çorba ne olacak diye mırıldandı yine. Anası öteberiye çarparak aşağı inerken Azire de yeniden avazı çıktığı kadar ağlamaya başlayan Estelle'i alarak odasına götürdü. Küçük kızın yaygarasına alışıktı. Daha 8 yaşında olmasına karşın çocuğu yatıştırıp oyalayacak birçok tatlı kadın kurnazlığı edinmişti bile. Çocuğu hala sıcaklığını koruyan yatağına yatırdı usulca. Emsin diye parmağını verip onu yeniden bir güzel uyuttu. Tam zamanıydı çünkü o sırada başka bir patırtı koptu. En sonunda uyanan Leonard'la Henry'nin arasını bulmak zorunda kaldı. Bu iki çocuk hiç geçinemezlerdi. Ancak uyurken birbirlerinin boynuna sarılıyorlardı. 6 yaşındaki kız daha gözünü açar açmaz kendinden 2 yaş küçük oğlanın tepesine çullanıyordu. O da karşılık veremeden habire dayak yiyordu. Her ikisinin de sarı saçlarla kaplı, şişirilmişe benzeyen kocaman kafaları vardı. Kavgayı bastırmak için Azire, dayaktan kıçının derisini koparmakla korkutarak kız kardeşinin bacaklarını çekmek zorunda kaldı. Sonra da el yüz yıkama sırasında ve kızın üzerine geçirdiği her giysi de gene patırtı gürültü koptu. Ben Mort babayı uykusundan uyandırmamak için tahta kepenkleri açmaktan kaçınıyorlardı. Yaşlı adam çocukların korkunç şamatası içinde horul horul uyuyordu. Mahode kadın aşağı seslendi. Yemek hazır, işiniz bitti mi orada? Kadın kepenkleri ardına kadar açmış, ateşi karıştırmış, üzerine yeniden kömür atmıştı. Bütün umudu ihtiyarın bütün çorbayı mideye indirmemiş olmasıydı. Ama toprak güveci bomboş buldu. Bunun üzerine 3 gündür yedekte sakladığı bir avuç şehriyeyi pişirdi. Bunu sade suya yağsız mağsız içerlerdi artık. Dünkü yağ diliminden hiçbir şey kalmamış olmalıydı. Catherine'in yağlı ekmek dilimlerini hazırlarken ceviz büyüklüğünde bir parça arttırma mucizesi gösterdiğini görünce pek şaşırdı. Yalnız bu kez yemek dolabı tam takırdı. Hiçbir şey kalmamıştı. Ne bir ekmek kabuğu, ne bir yemek artığı, ne kemirilecek bir kemik parçası. Maygrat veresiye vermemekte diretir. Polen'dekiler efendiler de hiç değilse 100 metelik vermezlerse halleri nice olurdu. Erkeklerle kız madenden dönünce bir şeyler yemek isteyeceklerdi elbette ki. Çünkü ne yazık ki henüz yemek yemeden yaşamanın yolu bulunamamıştı daha. Mahut kadın, "Hey, iniyor musunuz, inmiyor musunuz?" diye bağırdı öfkeyle. Şimdiye kadar çoktan gitmiş olmalıydım. Azir'le çocuklar aşağı inince şehriye çorbasını 3 küçük tabağa bölüştürdü. Dediğine göre kendisi acıkmamıştı. Catherine bu işi daha önce yapmış olmasına karşın dünden kalan kahve telvesinin üzerine ikinci kez sıcak su koydu. Kahveden çok paslı bir suyu andıran bu açık kahveden üst üste 2 kocaman tas içti. İyi kötü gene de safrasını bastırdı biraz. Bir yandan da Azire, bak dinle beni diye yeniliyordu. Bırak deden istediği kadar uyusun. Estelle göz kulak ol. Kafasını gözünü patlatmasın. Eğer uyanır da yeri göğü paralamaya başlarsa şu şekeri suda eritir, kaşık kaşık ona içirirsin. Sen aklı başında bir kızsındır. Şekeri yemeyeceğini biliyorum. Ya okul ne olacak anne? Okul mu? Ne yapalım, bir başka güne kalır. Bugün sana ihtiyacım var. Geç kalırsan çorbayı ben pişireyim mi? Çorba mı? Çorba. Hayır, beni bekle. Azire sakat kızlara özgü o erken gelişmiş zekasıyla pek güzel çorba pişirirdi. Durumu anlamış olmalıydı. Hiç üstelemedi. Şimdi artık bütün işçi mahallesi uyanmıştı. Çocuklar sabolarının sürüklenen sesiyle öbek öbek okula gidiyorlardı. Saat 8'i çaldı. Sol yandan lavakların evinden gevezece bir fısıldaşma işitiliyordu. Kadınların günü başlıyordu. Kahve ibriklerinin çevresinde, elleri bellerinde, dillerini değirmen taşı gibi durup dinlenmeden döndürüyorlardı. Kalın dudaklı, yassı burunlu, yıpranmış bir baş gelip pencerenin camına dayandı. "Hey komşu, yeni haberlerim var, dinle bak," diye bağırdı. "Hayır hayır, sonra anlatırsın," diye karşılık verdi mahut kadın. "Şimdi bir yere gitmek zorundayım." Ve önüne sürecekleri sıcacık bir fincan kahveye kapılı vermemek için Leonard'la Henry'nin ağzını tıka basa doldurarak onlarla birlikte evden çıktı. Yukarıda Benmort baba evi sarsan düzenli horultularla hala uyuyordu. Dışarıda Mahot kadın akşamki korkunç rüzgarın kesildiğini görünce şaşırdı. Soğuk kırılınca ansızın buzlar çözülmüş, gökyüzü toprak rengine bürünmüştü. Duvarlar yeşilimsi bir nemle vıcık vıcıktı. Yollar çamura bulanmıştı. İnsanın ayağından sabolarını alacak kadar yapışkan, erimiş kurum gibi kapkara, kömür ülkelerine özgü yoğun bir çamurdu bu. Kadın az sonra Lenore'a bir tokat atmak zorunda kaldı. Çünkü küçük kız kürek gibi kullanarak sabolarının ucuyla çamurları toplayıp duruyordu. Mahod kadın işçi mahallesinden çıktı, cürüf yoğun yıl boyunca ilerleyerek kanal yolunu izledi. Daha kestirmeden gidebilmek için yosunlu tahta perdelerle kapatılmış boş tarlaların ortasından geçti. Hangar, uzun fabrika yapıları ve kustukları kapkara kurumla mahvolan tarlalar ortasında kurulan sanayi bölgesini kirleten yüksek bacalar birbirini kovalıyordu. Bir küme kavak ağacının ardında Regulert maden ocağının şimdi yalnızca kalın direkleri ayakta kalmış olan gözetleme kulesi gözüküyordu. Mahok kadın sağa sapınca kendini ana yolda buldu. "Dur hele sen pis domuz," diye bağırdı. "Gösteririm şimdi sana top oynamayı." Bu kez de Henry bir avuç çamur almış top gibi yoğuruyordu. Ayrım gözetmeden bir temiz tokatlanan iki çocuk biraz duruldular ama gene de çamurlu yolda bıraktıkları izleri görebilmek amacıyla yan yan arkalarına bakmaktan geri kalmadılar. Yavrucaklar her adımda tahta sabolarını balçıktan kurtarmak için harcadıkları çabayla daha şimdiden yorulmuş çamurlara bata çıka gidiyorlardı. Yolun Marchines yönünde kalan kaldırım taşı döşeli 2 kilometrelik kesimi makine yağına bulanmış bir kurdele gibi kızılımsı tarlalar arasından dümdüz uzanıp gidiyordu. Ama öbür yanda ovanın geniş kıvrımının yamacına kurulmuş Monceau içinden kıvrıla kıvrıla geçip aşağı iniyordu. Sanayi kentlerinin arasında ip gibi uzanan tatlı kıvrımlarla hafif çıkışlarla giden bu kuzey yolları azar azar yapılıyor. Böylece bütün bölgenin bir işçi beldesi haline getirilmesi amaçlanıyordu. Havayı neşelendirmek için kimileri sarıya, kimileri maviye, kömür tozlarından önce amaca ulaşmak için olsa gerek, kimileri de siyaha boyanmış küçük tuğla evler, yokuşun aşağısına kadar kıvrıla kıvrıla yolun sağında ve solunda uzanıyorlardı. Daracık ön yüzlerin sıkış tıkış çizgisi içinde yer yer iki katlı büyük villalar beliriyordu. Bunlar fabrika yöneticilerinin konutlarıydı. Kilisede evler gibi tuğladan yapılmıştı. Havada uçuşan kömür tozuyla kirlenmiş kare biçimindeki çan kulesiyle daha şimdiden yeni model bir yüksek fırına benziyordu. Çalgılı meyhaneler, küçük kahvehaneler, birahaneler, şeker fabrikalarına, halat fabrikalarına, un değirmenlerine ağır basıyordu. Öyle ki 1000 eve karşılık 500'den fazla meyhane vardı. Mahod kadın upuzun sıra sıra ambarlara ve işliklere yaklaşırken Henry ile Lenore'u ellerinden tutmaya karar verdi. Birini sağını, öbürünü de soluna aldı. İşliklerin arkasında işletme müdürü Bay Hanneburn'un konağı vardı. Demir parmaklıklarla yoldan ayrılmış, arkasındaki kocaman bahçede kimi cılız ağaçların yetiştiği bir çeşit geniş dağ eviydi bu. Tam o sırada kapının önünde duran bir arabadan göğsü nişanlarla dolu bir beyle kürk mantolu bir hanım iniyordu. Paris'ten gelip Marşine garına inmiş konuklardı besbelli. Çünkü giriş holünün alacakaranlığında beliren Bayan Hannibal bir hayret ve sevinç çığlığı kopardı. "Yürüsenize sümsükler!" diye çıkışan mahut kadın kendilerini artık iyiden iyiye çamurlara bırakan iki küçüğü kollarından çekiştirdi. Maygrat'ın evine gelmişti, son derece heyecanlıydı. Maygrat işletme müdürünün kapı komşusuydu. Yalnızca bir duvar konağı onun küçük evinden ayırıyordu. Burada aynı zamanda bir depo, vitrinsiz bir dükkan halinde yola açılan uzun bir yapı vardı. Burada her şey bulunurdu. Bakkaliyeden ete, sebzeden meyveye kadar her şey. Maygrat'ın dükkanında ekmek, bira, tencere ve tava satılıyordu. Mavarox maden ocağının eski gözetmeni olan Maygrat, işe önce küçük bir kantinle başlamıştı. Sonra şeflerinin koruyuculuğu sayesinde ticareti genişletmiş ama bir yanda da Monceau'da bütün paraketçiliği öldürmüştü. Malları toptan alıyordu. İşçi mahallesinin kalabalık müşterileri hem daha ucuza hem de daha uzun süreli veresiye satış yapmasını sağlıyordu. Hem zaten küçük evini ve dükkanını inşa eden işletmenin avucu içinde kalmıştı. Mahut kadın Maygrat'ı tam kapısının önünde bulunca ezilip büzülerek "Ben gene geldim Bay Maygrat" dedi. Adam karşılık vermeden kadının yüzüne baktı. Şişman, soğuk ve terbiyeli bir insandı. Verdiği karardan asla dönmemekle övünürdü. "Aman canım, beni gene dünkü gibi eli boş çevirmezsiniz. Cumartesiye kadar kursağımıza bir şeyler girmesi gerek. Elbette biliyorum. 2 yıldan beri size 60 frank borcumuz var." Kadıncağız kısa cümlelerle derdini anlatmaya çalışıyordu. Son grev sırasında yaptıkları pek eski bir borçtu bu. Ödeyeceklerine belki 20 kez söz vermişlerdi ama bir türlü iki yakalarını bir araya getirip de 15 günde bir adama 40 metelik vermeyi başaramamışlardı. Üstelik 2 gün önce başına yeni bir felaket daha gelmişti. Mallarını haciz koydurma tehdidini savuran ayakkabı onarımcısına 20 frank vermek zorunda kalmıştı. İşte bu yüzden meteliksiz kalmışlardı. Yoksa bütün arkadaşları gibi onlar da cumartesiye kadar pekala idare edebilirlerdi. Maygrat göbeğini ileri uzatmış, kollarını kavuşturmuş, kadının her yalvarışına başıyla hayır diyordu. "Ne olur Bay Maygrat, sadece 2 ekmek. Ben makul bir insanım, kahve falan istemiyorum. Sadece günde 3 librelik 2 ekmek. Maygrat en sonunda bütün gücüyle "Hayır!" diye bağırdı. Bu sırada adamın karısı göründü. Başını bile kaldırmaya cesaret edemeden bütün günlerini bir hesap defterinin başında geçiren sıska, çelimsiz bir yaratıktı bu. O zavallı kadının yana yakıla yalvaran gözlerini kendisine çevirdiğini görünce korkarak hemen kaçtı.